Ayrım 53.
Turgut Özbe'nin mektubu. Bu notların yayınlanacağını sanmıyorum. Bildiğiniz gibi bu eseri birçok derlemelerin sonunda meydana getirdim. Kitabı bastırmayı başarırsanız esere koymaya cesaret edemediğim bir bölümü belki ayrıca sonuna eklemeyi uygun bulursunuz. İlk bakışta dağınık görünen notların arasını, bütünlüğünü, bence bir bütünlüğü var elbette bu notların, bozması endişesiyle bir türlü yerleştiremediğim bu kısa bölümü son kısmı eklerseniz o zaman isteyen okur, isteyen de kitap bittiği için yüzüne bile bakmaz. Birçokları kitabın başında ve sonunda yazılanları sevmediği için onları da bir yükten kurtarmış olursunuz. Ben de eskiden böyle bölümleri okumazdım. Şimdi belki de Selim'in günlüğünün etkisiyle kitapların bir satırını bile kaçırmıyorum. Kitabın ya da notların anlattığı hikaye dışında bir insan gibi ayrı bir macerası var bence. Selim olmasaydı belki bu macerayı hiç bilmeyecektim. Kitapların özüne düşkün olanlar için bütün meselelerin özüne düşkündür bu insanlar. Elbette önemi yok bu küçük ayrıntıların. Kitabın baskısı nasılmış, kağıda ne biçim kokuyormuş, kaç tane ön söz yazılmış gibi ayrıntılardan hoşlanmak bir düşüklüktür, kabul ediyorum. Ne var ki bunun gibi küçük ayrıntılar olmasaydı Selim olmazdı. Ben zaten olmazdım. Belki böyle küçük ayrıntılarla olurum diye ümit ediyorum. Olmasın diyorsunuz. Sizinle bütünüyle aynı düşüncedeyim. Fakat aynı duyguda olduğumu söyleyemem. Eskiden delilin şeytanlarla ilgili bir hastalık olduğunu sanıyorlarmış. İsa da bir delinin bedenindeki şeytanları domuzlara göndererek bir mucize göstermiş. Bugün içimizdeki şeytanlardan söz ediyoruz. Orta çağlarda delileri bir gemiye bindirir, liman liman dolaştırırlarmış. Şimdi başka türlü davranıyorlar. Bir gün belki biz de başka bir anlayışla ele alınırız. Başka bir gözle inceleniriz. Biz derken yine bir çekingenlik kaplıyor içimi. Selim beni günlüğündeki ansiklopedide Süleyman Kargı ile Hüseyin Bezenel arasında bir yere sıkıştırsaydı mesele kalmayacaktı. Yapmadı, yapamazdı. Nasıl bahsedecekti benden? Turgut Özben diyecekti. Evli, iki çocuğu var. İşi gücü yerinde. Ben öldükten sonra bir araba aldı. Bir de kat almaya hazırlanıyor. Bugünkü durumunun da bir özenti olarak nitelendirilmesi mümkün. Turgut Özben işsiz güçsüz takımından bazı anormal belirtiler gösteriyor. Kendi kendine konuşuyor. İsa'nın tavsiyesine uyarak cennete gidebilmek için elindeki varlığı bıraktı. Bir gün peygamberliğini bile ileri sürebilir. Kendini bir trene bindirdi, istasyon istasyon dolaşıp duruyor. Olmazdı. Beni kurtarabilecek bir çabada bulunamazdı. Hayatımı kazanıp kaybetme esası üzerine kurmuştum. Beni böyle tanıyordu. Sonunda büyük çırpınışlardan sonra Selim'le birlikte onların kazanacağı ve bunun dışında kalan herkesin kaybedeceği saplantısına takıldım. Orada öylece kaldım. Benim durumum da bir bakıma acıklı. Bütünüyle unutulmaya kimsenin gücü yetmiyor. Bir duvardaki satır yazı, bir albümde soluk bir resim, bir Selim'in ölümü bana hepsinden acı geliyor. Bir de bütünüyle unutulmak gibi acıklı bir oyuna kimsenin yüreği dayanamıyor. Selim'e bile unutulmak ölümden acı geliyor. Selim'in ölümü bana hepsinden acı geliyor. Bir de bütün bunları Selim öldükten sonra düşünmek acı geliyor. Sonumu düşünmüyorum. Baş tarafım acı geliyor. Değiştirememek acı geliyor. Selim'e ben de varım Selim, ben de varım diyememek acı geliyor. Beni de al Selim. Ölümden, unutulmaktan öteye götür. Birlikte tutunamayalım. Ölmekle bana haksızlık ettin. Birçok insana haksızlık ettin. Bütün bunları diyememek acı geliyor. Sonra kendi kendime konuşuyorum. Kışlık sarayımda Olrik'le konuşuyorum. İkimiz düşünmeye başladık. Sıcak ülkelerden kaçtık, soğuk ülkelerde üşüyoruz. Durmadan dudaklarımı oynattığım için beni garip bakışlarla süzüyorlar. Beni neşelendir Olrik diyorum. Olrik ise deliler gemisinden söz ediyor bana. Onun da kararlılığı kalmadı. Garip hikayeleri anlatıyor. Dediğine göre geçen gün kaldırımda yattığını gördüğümüz adam saralı değilmiş. Hazreti İsa'ymış. Bizi denemek için öyle boylu boyunca yatıyormuş. Yumruklarını yalandan sıkmış. Gözlerini bizi aldatmak için yummuş. Ben bütün bunlarla başa çıkamam Olrik diyorum. İnsan her gün yüzlerce olayla karşılaşıyor. Bu sözlerim Olrik'i neşelendiriyor. Demek sayıları gittikçe artıyor diyerek gülmeye başlıyor. Sonunda kimse başa çıkamayacak. Her zengine bir İsa düşecek diye söylenip duruyor. Ben daha onun kadar akıl yolundan uzaklaşmadım. Peki Olrik diyorum. Gemileri kim yürütecek? Ekmeği kim pişirecek? Mazur görmek gerekiyor onu. Olrik iyi yetişmedi. Toplumsal kültür almadı. Bütün vaktini beni izlemekle geçirdi. Şimdi beni eskisi gibi beğenmiyor. Sözlerinizi ve davranışlarınızı mantıki sonuçlarına götürüyorum diyor. Bir yandan da pekala gerçeklere işine geldiği zaman sırtını çeviriyor. Kaldırımda yatan adam masalını onun uydurduğunu sanıyorum. Yoldan geçen insanları eski tanıdıklarıma benzetiyor. Kendimi nereye atacağımı bilmiyorum. Her zaman böyle değiliz. İlerisi için planlar kuruyoruz. Tutunamayanlar ansiklopedisine yeni bölümler yazmayı düşünüyoruz. Benim de girmem ihtimali kuvvetle belirdi. Ulrik öyle söylüyor. Ben de kendime göre hazırlıklar yapıyorum. Ulrik'in temasları bitince yeniden müracaat edeceğim. Elimde kuvvetli deliller var bu sefer. Bu sefer öyle kolay atlatamazlar. Ulrik bana cesaret veriyor. Bir celsede bitiririz bu sefer diyor. Ben biraz kuruntuluyum. Herkesi tanıdığını söylüyor. Benim gitmem bile gerekmeyecekmiş belki. Öyle olursa sevinirim. Ben de yavaş yavaş kendi bölümümü yazıyorum. Bazı küçük değişiklikler yapmama izin verileceğini söylüyor Ulrik. İyi olur. Yoksa bir celsede verilecek kararın bir anlamı kalmazdı. Sonra Ulrik'le birlikte istediğimizi yapacağız. Romanlar yazacağız. Bitip tükenmeyen romanlar. Tutunamayanların sonu, tutunamayanların dönüşü gibi. Tutunamayanların romanı biter mi? Kabulümü rica ediyorum sayın yargıçlar. Hüsnü Bey'in oğlu ve mühendislikten emekli Turgut Özbey'in kabulünü rica ediyorum. Yetersizliğimin kabulünü rica ediyorum. Beni anlamanızı, bana aranızda yer vermenizi rica ediyorum. Geriye dönemeyeceğim bir yola çıkmış bulunuyorum. Bu yoldaki araştırmalarımın değerlendirilmesini rica ediyorum. Aranızda ve huzurunuzda bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Sizlerin de bana çok ihtiyacınız olduğunu sanıyorum. Bu seçkin kalabalık sesini duyurmak için çoktandır bir temsilci beklemektedir. Bu göreve istekli bulunuyorum. Selim'in ölümüyle hissedilen boşluk gün geçtikçe büyümektedir. Dünya yaşanılır bir yer olmaktan çıkmıştır. Ulrik'e durmadan baharı göreceğimizi söylüyorum. Sarayın soğuk duvarları arasında geçirdiğimiz günler sona erecek. Bu günlerin sonu gelecek. Bunu hissediyorum Ulrik. Bütün gün durmadan hayatımı yazıyorum. Olayların doğru olanlarını hatırlıyorum artık. Yalan olayları yazmıyorum. Turgut Özben. Babası kral olduğu için kral sarayında dünyaya geldi. Saray adamları ve özel öğretmenlerin etkisiyle halktan ve onun meselelerinden uzak yetiştirildi. Sarayın çevresine dilenciler yaklaştırılmadığı için fakirliği bilmedi. Sarayda özel olarak ilkokulu bitirdikten sonra halk çocuklarının gittiği, seçme halk çocukları demek istiyoruz, Gürbüz Çocuklar Ortaokulu'na gönderilerek hayat şartlarını öğrenmesi için çaba harcandı. Kaptan Grant'ın çocukları 2 sene mektep tatilini okuyarak becerikli ve atılgan çocukların maceralarını öğrendi. Ahdi Ati okuyarak göze göz, dişe diş ilkesini benimsedi. Resme kabiliyeti olduğu için Hollanda'ya gönderildi. Oradan İspanya'ya geçti ve Don Kişot'u okudu. Fardiyanlar kadar beğenmedi. İspanya'da tanıştığı bir kadına tutuldu ve babasının gönderdiği bütün parayı bu kadınla yedi. Kadın daha zengin ve yakışıklı bir adam için onu bırakınca durumu bir telgrafla saraya bildirdi ve eski öğretmenlerinden akıl sordu. İnandırıcı bir cevap alamaması üzerine kuzey ülkelerine çıktı. Haritalarda kuzey ülkeleri yukarıda gösterildiği için bu ülkelerin yokuş yukarı olduğunu sanıyordu. Burada Ulrik'le tanıştı ve mahalli saray tarafından yeni bir asalet unvanı verilerek güneye gönderildi. Burada teknik üniversite giriş imtihanlarına katıldı ve zorlukla kazanarak öğrenime başladı. Öğretmenlerin ilgisini çekmeyi başaramadı ve 3 dersten ikmale kaldı. Saray öğretmenlerinden Machiavelli'nin öğretmiş olduğu bazı metotları uygulayarak çalışkan öğrencilerle ilişkiler kurdu ve sınıfı geçmeyi başardı. 1 Mayıs günü arkadaşı Selim Işık'ın hayattan kendi arzusuyla ayrılması üzerine onun yerine geçti. Bir asılzadenin halktan birinin yerini doldurması saray çevrelerinde endişe yarattı. Kral tayini onaylamadı. Saraylılara kötü örnek olacağından korkularak Turgut'a baskı yapıldı. Beşiktaş'taki meyhanenin bir fesat yuvası olduğu tespit edildi ve meyhane basıldı. Baskında ele geçen tehlikeli ve uzun şarkılar müsaade edildi. Bununla birlikte şarkılar elden ele dolaştı. Var olan sınıflara ek olarak şarkılarda adı geçen yeni bir sınıfın ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler alındı. Ekmekle bile tatmin edilebileceği şüpheli olan bu yeni sınıfın, polis tedbirleriyle değil de bilimsel çalışmalarla ortadan kaldırılabileceğinin ileri sürülmesi üzerine kurulan komisyon, ilk olarak Merhamet Bankası'nı kurdu. Hali vakti yerinde olan her vatandaşın en az 2 kişi acıması karar altına alındı. Bununla birlikte anayasaya bir madde eklenerek bu sınıfın önderliğini yapanlar kanun dışı ilan edildi. Bütün ülkede yaygın bir propagandaya başlandı. Yazarlar çeşitli vesilelerle bu sınıf mensuplarının başarıya ulaşamamış olan edebiyat heveslileri tarafından tahrik edildiklerini belirttiler. Bunun üzerine Turgut Özben bir yurt gezisine çıkarak bazı şehirlerde incelemelerde bulundu ve gittiği yerlerde sevgi gösterileriyle karşılandı. Polisin baskı tedbirleri fayda vermedi. Bazı polisler de bu harekete katıldılar. Merhamet Bankası'nın bir şubesinin camına taş atılması üzerine geniş çapta tevkifler yapıldı. Turgut Özben sınır dışı edileceği bir sırada trenden trene atlayarak izini kaybetmeyi başardı. Saklandığı yerde hareketin bilimsel esaslarını tespit eden bir eser hazırladı. Kitabın basılması yasaklandı. Okullara bir tamim gönderilerek bazı kitapların kitaplıklardan çıkarılması istendi. Turgut Özbe'nin çeşitli yerlerde görüldüğünün ihbar edilmesi üzerine otellere, motellere, parklara, dağlara, tepelere, trenlere, istasyonlara baskınlar yapıldı. Bir sonuç alınamadı. Turgut'un birkaç yerde birden göründüğü söylentileri yayıldı. Birkaç yere birden baskın yapıldı. Kimse yakalanamadı. Bunun üzerine polis bir barış saldırısı yaptı. Turgut'un tekfir edilerek elden ele dolaşan kitabındaki bazı adların üzerinde duruldu. Hüseyin Bezenel'in bütün resimleri Bit Pazarı'ndan toplanarak resim müzesine alındı. Resimlere ayrı bir salon tahsis edildi. Süleyman Kargı'ya şövalyelik unvanı verildi. Ahmet Bahadır'ın Ahmet Aykal Parkı'na bir heykeli dikildi. Hüsnü Ergeç ve Ahmet Celal'in hikayeleri ortaokul Türkçe kitaplarına örnek yazılar olarak alındı. Bakanlığın kararıyla. Bütün isimlerin bir anda tespitinin güçlüğü göz önünde tutularak bu konuda bir araştırma kurumu kuruldu ve Kraliyet Meclisi'nin olağanüstü bir toplantısında bir oturumda kanunu çıkarıldı. Bu kurumun bugün için adları bilinmeyenleri kitaptaki esaslar dahilinde bulup çıkarmasına ve itibarını iade etmesine karar verildi. Yalnız el altından Turgut'a haber gönderilerek durum normale avdet edinceye kadar halkın tahriklere kapılmasını önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla onun ve Selim'in isimlerinden şimdilik bahsedilmemesi istendi. Ahmet Çekingen Lisesi'nde yapılan bir törenle bütün bu kimselere fahri insanlık payesi verildi. Ölenlerin akrabaları şeref diplomalarını merhumların yerine aldılar. Süleyman Kargı bir inşaatı kontrole gittiği için törende bulunamadı. Profesör Ekrem Galip Aydıner diplomaları kendi eliyle dağıttı. Yaptığı konuşmada Turgut'un sözünü etmemekle birlikte Hüsnü Özbe'nin çok sevdiği bir öğrencisi olduğunu söyleyerek bu konudaki hatıralarını nakletti. Acı günlerin unutulmasını ve ülkenin kalkınması için el birliğiyle çalışılmasını teklif etti. Ölenlerin hatıralarının kalplerde yaşayacağını belirtti. Törenden sonra Nazmi Erdoğru Kız Enstitüsü öğrencilerinin müsameresi takdirle seyredildi. Toplantı geç saatlere kadar birlik ve beraberlik havası içinde devam etti. Tutunamayanlara 26 Temmuz 1970 Kitabın sonu 22 Temmuz 2000